Tanrının Seçimi. R.C. Sproul. Çeviren Hasancan Külahçıoğlu. Bölüm 1. Mücadele. Beyzbol, hot dog, elmalı turta, Chevrolet. İşte Amerikan salatasının en bilindik karışımları. Bir de bu karışımın tadını tamamlamak için şu meşhur Amerikan sloganını ekleyelim. Din ve politika tartışmayacağız. Sloganlar yıkılmak için vardır. Belki de hiçbir Amerikan kuralı din ve politika tartışmamak kadar sık yıkılmamıştır. Hepimiz defalarca bu tartışmalara bir şekilde girmişizdir. Ve ne zaman sohbet konusu gelip din boyutuna ulaştığında ise seçilmişlik konusu en çok göze batan konu olmuştur. Ne yazık ki bu konunun açılması ile sohbet tartışmaya dönüşmüş ve serinletici bir ışık hüzmesi yerine kızgınlık alevlerinin saçılmasına sebep olmuştur. Önceden belirlenme hakkında tartışmak neredeyse katlanılmaz bir hale gelmiştir. Bu konu iştahlarımızı kabartmış ve felsefeye dair ne varsa hepsi hakkında ağız kavgası yapmamız için bize gerekli ortamı hazırlamıştır. Bu konunun her açılışında hepimiz insan özgürlüğü tepesini, Patrick Henry'nin bile hayal edemeyeceği heves ve azimle savunan birer süper kahramana dönüşmüşüzdür. Bizlerin lehinde, hatta aleyhinde karar alma gücüne sahip olan bir tanrı fikri hepimizin şu çığlığı atmasına sebep olmuştur. Ya özgür irade ya da ölüm. Önceden belirlenme cümlesinin duyulması bile sanki bizlere kötü bir haber verir gibidir. Bu konu fatalizmin, yani kadercilik, umutsuzluk öğretisiyle bağdaştırılmış ve karamsar bir yapıda olduğu ileri sürülerek hepimizin anlamsız kuklalar olduğumuza işaret edilmiştir. Bu cümleyi duyduğumuzda zihinlerimizde hayatlarımızla değişken oyunlar oynayan şeytani bir tanrı görüntüsü oluşmuştur. Garip arzuların eseri olan korkunç hükümlere maruz kalmış ve doğmadan önce canlı canlı betona gömülmüşüz gibi gözükmüştür. Hatta hayatlarımızın yıldızlara bağlı olması bile bu durumdan daha iyi gözükmektedir. En azından günlük yıldız fallarımızdan kaderimizle ilgili ipuçları bulabilme imkanımız olurdu. Önceden belirlenme kelimesinin yarattığı bu korkunç manzaraya, bir de bu öğretinin en ünlü öğreticilerinden birisi olan meşhur John Calvin'in halk portresini eklersek, işte o zaman tüylerimiz diken diken olur. Calvin bize katı ve acımasız suratlı bir zorba, dik kafalı din düşmanlarının yakılmasından şeytani bir haz alan 16. yüzyılın İşebot Crane'i olarak tanıtılmıştır. Tüm bunlar bizleri hem bu tartışmadan uzaklaştırır, hem de din ve politika tartışmamak için içtiğimiz andı tekrar etmemize sebep olur. İnsanların bu kadar nahoş buldukları bu konunun tartışılıyor olması bile mucizedir. O halde neden bu konu hakkında konuşur dururuz? Nahoş olmaktan mutlu olduğumuz için mi? Kesinlikle hayır. Bu konunun tartışılma sebebi, bu konudan kaçmayı becerememizden gelmektedir. Çünkü bu doktrin, kutsal kitapta açık bir şekilde öne çıkartılmıştır. Önceden belirleme hakkında hiç durmadan konuşuyorsak, bunun sebebi kutsal kitabın önceden belirleme hakkında konuşmasıdır. Eğer istediğimiz kutsal kitaba dayanan bir teolojiyi bina etmekse, kendimizi hep bu kavram ile karşı karşıya buluruz ve kısa bir süre sonra anlarız ki, önceden belirlenmenin yaratıcısı John Calvin değildir. Genel olarak bütün Hristiyan kiliselerinin önceden belirleme konusunda bazı resmi doktrinleri mevcuttur. Emin olduğumuz bir şey varsa, o da Roma Katolik Kilisesi'nin önceden belirleme konusundaki doktrininin Presbiteryan Kilisesi'nin doktrininden farklı olduğudur. Luteranların bu konudaki görüşü episkopsallarınkinden farklıdır. Önceden belirleme hakkında bu kadar farklı doktrinlere varılmasının ortaya koyduğu tek unsur, eğer kutsal kitaba uygun bir düşünce tarzına sahip olmaya çalışıyorsak, önceden belirleme hakkında bir doktrine sahip olmamız gerektiği gerçeğinin altının çizilmesidir. Aşağıdaki çok iyi bildiğimiz ayetleri nasıl görmezlikten gelebiliriz? O, kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için, dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca, İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Efesliler 1. bölüm 4. ve 5. ayetler. Her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı'nın amacına göre önceden belirlenip Mesih'te seçildik. Efesliler 1. bölüm 11. ayet. Tanrı, önceden bildiği kişileri oğlunun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki, oğul birçok kardeşler arasında ilk doğan olsun. Romalılar 8. bölüm 29. ayet. Eğer amacımız kutsal kitaba uygun bir doktrin geliştirmekse, sorun önceden belirleme hakkında bir doktrine sahip olmalı mıyız ya da olmamalı mıyız değil, hangi tür öğretişe sahip çıkmamızın gerekli olduğudur. Eğer kutsal kitap Tanrı'nın sözü ise, beşeri bir eser değilse ve eğer Tanrı'nın kendisi önceden belirleme diye bir şey olduğunu beyan ediyorsa, bu durumda böyle bir doktrini kucaklama arzusundan bizi kimse alamaz. Eğer bu yapıda bir düşünce tarzımız varsa, en doğal olan hareket bir adım ileri gitmektir. Önceden belirleme hakkında herhangi bir düşünceye sahip olmak yeterli değildir. Tanrı'nın sözünü görmezlikten gelme ya da saptırma suçuna düşmemek için, önceden belirleme konusundaki doğru görüşü aramak bizim görevimizdir. İşte bu noktada gerçek mücadele başlamaktadır. Bu mücadele, kutsal kitabın bu konuda tam olarak ne öğrettiğini ortaya çıkarma mücadelesidir. Önceden belirleme konusundaki mücadelem, Hristiyan yaşamının erken dönemlerinde başlamıştır. Üniversitede Kalvinist öğretisine sahip olan bir felsefe profesörü tanıyordum. Bir gün önümüze önceden belirleme konusundaki reform görüşünü getirmişti. Ben şahsen bu görüşü hiç sevmemiştim ve üniversite yıllarım boyunca bu görüşe karşı tüm gücümle mücadele etmiştim. Üniversiteden mezun olduğum zaman önceden belirleme konusunda ne reform ne de Kalvinist görüşe ikna olmuştum. Üniversiteden sonra gittiğim seminerin öğretim kadrosunda ise Kalvinistlerin kralı olarak bilinen John Gerstner da vardı. Fizik için Einstein neyse, önceden belirleme konusunda Gerstner da öyleydi. Bu konuda Gerstner'a meydan okumaktansa, izafiyet konusunda Einstein'a meydan okumayı tercih ederdim. Ancak ben de o cahil cesareti dedikleri şeyden vardı. Sınıfta defalarca Gerstner'la uğraşmaya kalktım. Tamamen bir baş belası oldum. Hatta bir sene boyunca iyi bir direnç gösterdim. Ancak yenilgiyi aşama aşama yaşamaya başlamıştım. Bana acı veren aşamalardı bunlar. İlk darbeler kilisede stajyer pastör olarak çalışmaya başladığım zaman gelmeye başladı. Bir kağıda aşağıdaki notu yazıp çalışma masamın üzerinde her zaman görebileceğim bir yere astım. Kutsal kitabın gerçek demesini istediğin şeyi değil. Kutsal kitap neye gerçek diyorsa, sen de buna inanmak, vaaz etmek ve öğretmek zorundasın. Not kafamdan bir saniye bile çıkmıyordu. Ancak en büyük darbeyi son sınıftayken aldım. Jonathan Edwards'ın çalışmaları üzerine 3 kredili bir dersim vardı. Gerstner'ın öğretmeni olduğu bir sınıfta, Edwards'ın en meşhur kitabı olan The Freedom of the Will, yani iradenin özgürlüğü çalışacaktık. Daha da ötesi, o dönem Romalılar kitabının Yunanca çeviri kursunu almaktaydım. Bu kursu alan tek öğrenci bendim ve bir yeni anlaşma profesöründen teke tek bir ders almaktaydım. Kaçabileceğim hiçbir yer kalmamıştı. Bu ikili beni aşmaya başlamıştı. Gerstner, Edwards, yeni anlaşma profesörü ve hepsinin üzerinde olan elçi Pavlus, benim direnç gücümü aşan, yenmesi güç bir takım oluşturmuşlardı. Romalılar kitabının 9. bölümü ise bana sarılıp beni sarsan bir bölüm olmuştu. Hiçbir şekilde bu ayetlerde öğretilenleri görmemezliğe gelmek gibi bir olasılığım yoktu. Gönülsüz de olsa teslim bayrağını çektim. Ancak bu teslimiyet kafamda gerçekleşmişti. Yüreğimde değil. Tamam, burada yazılanlara inanıyorum. Ama bunları benimsemem gerekmez. Kısa bir süre sonra ise Tanrı'nın bizi yaratırken yüreğimizi, zihnimizi takip eder bir şekilde yarattığını keşfettim. Bu yüzden cezalandırılmayacağından emin olsam da, zihnimde, sevdiğimden yüreğimde nefret edemedim. Gözlerimi yumup kendimi bu doktrinin yüksek ikna gücüne ve derin anlamının kollarına bıraktım. Gözlerimi açtığımda, Tanrı'nın lütfunun yüceliğini ve hakimiyetinin verdiği eşsiz huzuru gördüm. Yavaş yavaş bu doktrin yüreğimi ele geçirdi ve Tanrı'nın merhametinin zenginliğini ve derinliğini bana gösterdiği anda ruhum coşkuyla dolup taştı. Artık ne fatalizmin cinlerinden ne de bir kukla olduğuma dair çirkin düşünceden korkuyordum. Aksine, tek ölümsüz, tek görünmez ve tek bilge olan lütufkar kurtarıcımın sayesinde tekrar neşeyle dolmuştum. İkna olmuş bir kişinin coşkusundan daha rahatsız edici bir şey yoktur diye bir söz vardır. Örneğin ikna olmuş bir Arminyan'ı ele alalım. İkna olmuş Arminyanların ateşli bir Kalvinist olma eğilimleri vardır. İşte siz de şu an bir ikna olmuş Arminyan'ın çalışmasını okumaktasınız. Verdiğim mücadelenin bana öğrettiği ve gösterdiği birkaç şey olmuştur. Örneğin her Hristiyan'ın önceden belirleme konusunda benim kadar coşkulu olmadığını anladım. Benden daha iyi olan insanlar gördüm ve aynı zamanda bu insanların benim vardığım sonuca katılmadıklarını da. Birçok kişinin bu önceden belirleme konusunu yanlış öğrendiğini de. Aynı zamanda hatalı olmanın verdiği acıyı da öğrenmiş oldum. Ne zaman önceden belirleme doktrinini öğretsem, inatçı bir şekilde bu öğretişi reddeden kişiler yüzünden hüsrana uğrarım. İçimden onlara, farkında değil misiniz, karşı koyduğunuz Tanrı'nın sözüdür diye seslenmek gelir. Bu hüsran durumlarında en azından bir iki olası günaha düştüğümü söyleyebilirim. Eğer benim önceden belirleme anlayışım doğru ise, aynen benim gibi bu öğretişe karşı iç çatışma yaşayan insanlara karşı sabırsızlık gösteriyorum ve daha da kötüsü bana katılmayan kişilere karşı kibirli ve gururlu davranıyorum. Eğer benim önceden belirleme hakkındaki anlayışım hatalı ise, benim görüşüme karşı çıkan ve bu meleklere sahip çıkmak için mücadele eden azizlere iftira attığımdan dolayı günahım katlanmaktadır. Bu yüzden bu konuda yüklendiğim sorumluluğun farkındayım. Önceden belirleme hakkındaki mücadeleyi en fazla zorlaştıran unsursa, kilise tarihinde yer alan büyük isimlerin bu konuda uzlaşmaya varamamış olmalarıdır. Aydınlar ve Hristiyan liderler, geçmişte ve günümüzde bu konuda farklı tavırlar almışlardır. Kilise tarihinde yapılan titiz bir araştırma ise, önceden belirleme hakkındaki tartışmaların, liberallerle muhafazakarlar arasında ya da imanlılarla imansızlar arasında gerçekleşen bir çekişme olmadığını açıkça ortaya koyar. Bu tartışma, imanlıların, en tanrısal ve en içten Hristiyanların kendi içinde yaşadığı bir konudur. Geçmişte yaşamış olan en büyük öğretmenlerin bu konuya nasıl baktıklarını görmek faydalı olabilir. Bu kitabı dinlerken geminin güvertesini doldurmaya çalıştığımı düşünebilirsiniz. Klasik Hristiyan inancının en büyük isimleri, hatta titanları olarak anılan düşünürlerin çoğunluğu Reform tarafında kalmaktadır. Ancak önemli olan bir nokta ise bu listenin benim görüşüm olmadığıdır. Bu kişilerin bu konudaki fikirleri görmezlikten gelinemez tarihi gerçeklerdir. Tabii ki Augustine, Aquinas, Luther, Calvin ve Edwards'ın bu konudaki görüşlerinin hatalı olması olasıdır. Bu isimler başka doktrin konularının bazı noktalarında birbiriyle hemfikir değillerdir. Bu kişiler ne bireysel ne de grup olarak kusursuz değildirler. Ancak bizler doğru olanı tespit etmek için havaya kalkan elleri saymayız. Tarihin en büyük düşünürleri de hatalı olabilir. Ancak burada kesinlikle anlamamız gereken bir şey varsa, o da önceden belirleme hakkında reform doktrininin yaratıcısının John Calvin olmadığıdır. Calvin'in önceden belirleme konusunda belirttiği görüşlerde, daha önce Luther ve Augustine tarafından belirtilmemiş hiçbir şey mevcut değildir. Daha sonraları her ne kadar Lutheranizm taraftarları bu konuda Luther'in öğretişini takip etmeseler de, Melanchthon, Luther'in ölümünden sonra bu konudaki fikirlerini değiştirmiştir. John Calvin'in ise meşhur teoloji üzerine yaptığı bilimsel inceleme olan The Institute of the Christian Religion, yani Hristiyan dininin kuralları isimli eserinde bu konuya az değinmiş olması da dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Luther, önceden belirleme konusunda Calvin'den çok daha fazla yazı yazmıştır. Tarih dersini bir kenara bırakırsak, bu bilge kişilerin ne kadar zor bir konuda hemfikir olduklarını belirtmek yeterli olacaktır. Ancak tekrar belirtmek istediğim nokta, bu kişilerin hemfikir olması, önceden belirleme konusunun doğruluğunu belirleyecek bir kriter değildir. Bu kişiler hatalı da olabilirlerdi. Ancak bu konuda hemfikir olmaları bizlerin dikkatini çeken bir faktördür. Reform görüşünü tuhaf bir presbiteryan kanısı olarak kabul edip bir kenara atamayız. Ben şahsen önceden belirleme öğretisi karşısındaki büyük mücadelemi verirken, klasik Hristiyan inancının en büyük titanlarının bu konudaki tek sesliliklerinden çok rahatsız olmaktaydım. Bu kişilerin kusursuz olmadıklarını ya da hata yapmış olabileceklerini tekrar ederken, bu kişilerin bizlerin saygısını ve içten bir şekilde kulak vermemizi hak ettiklerini de belirtmek durumundayım. Çağımızın Hristiyan liderlerine baktığımız zaman, hem fikir olma ve olmama konusunda daha dengeli bir liste karşımıza çıkmaktadır. Yani bu tabloyu hazırlarken, kişilerin genel görüşlerini dikkate aldığımızı ve her liste içerisinde bazı noktalarda fikir ayrılıklarının mevcut olduğuna dikkat ediniz. Bill Bright, Chuck Swindoll, Pat Robertson ve diğer birçok liderin bu konudaki görüşlerini bilmesem de, Jimmy Swaggart'ın reform teolojisini açıkça şeytani bir sapkınlık olarak gördüğümü bilmekteyim. Kendisinin bu doktrine karşı yaptığı saldırılar, kendini kaybetmiş bir üslupla yapılmıştır. Bu saldırılar, karşı görüşler sütununda bulunan isimlerin hassasiyetini ve samimiyetini yansıtmaktan çok uzak kalmışlardır. Bu sütundaki isimlerin görüşleri ise yakından takip edilmeyi hak etmektedir. Benim yegane umudum, hepimizin bu mücadeleye devam etmesidir. Asla bu tartışmanın sona erdiğini düşünmememiz gerekmektedir. Ancak anlamsız şüphecilikte de hiçbir anlam bulunmamaktadır. Her an bilgisini arttıran fakat asla gerçek bilgeliğine ulaşamayanlar art niyetlidir. Tanrı ise sağlam ve içten bir inanca sahip olanlardan hoşnuttur ve inancımızın Tanrı gerçeği üzerine olması konusunda kaygı duymaktadır. Bu yüzden ümidim, önceden belirleme doktrinini incelerken, yapacağımız faydalı yolculuk boyunca sizlerin de benimle beraber bu mücadeleye katılmanızdır.